Ayrım 17.
Lenin'in ince avundaki yardımcısı dizinden yaralandı. Derin ve oldukça geniş bir yaraydı bu. Erkekler onu sihirbaza taşıdılar. Dizi alçılı olarak döndü. Bu yüzden sabah Lali ile ava ben çıktım. Teknenin suya indirilişi yine başarıyla gerçekleştirildi. Onu her zamankinden daha da ileri götürdüm. Beni sevindiriyordu. Dalmadan önce zeytinyağı sürdü gövdesine. Kapkara olduğunu sezdiğim dipte suyun çok soğuk olması gerektiğini biliyordum. Üç köpek balığı kanadı yakınımızdan geçti. Lali'ye gösterdim. Önemsemez göründü. Sabahın saat 10'u, ortalık günlük güneşlik. Torbası sol koluna sarılı, kemerine sıkıca bağladığı bıçağı kınında, başkaları gibi ayaklarıyla tekneyi itmeden dalıyor suya. Akıl almaz bir çabuklukla kapkara suların dibine süzülüyor. İlk dalışı çevreyi kolaçan etmek amacıyla olacak. Torbasında pek az istiridyeyle su yüzüne çıktı. Aklıma bir şey geliyor. Teknede şerit haline getirilmiş deriden bir yumak var. Bu deri yumağın ucuyla torbasına çift düğüm attım. Torbayı Lali'ye verdim ve suyun dibine inerken yumağı sağmaya koyuldum. Dibe indikçe deri şeriti de beraberinde götürüyordu. Yapmak istediğimi anlamış olmalı ki epey sonra torbasız olarak suyun yüzüne çıktı. Bu uzun dalıştan yorgun düşmüştü. Dinlenmek için teknenin küpeştesine yapışıp torbayı çekmemi işaret etti. Çektim çektim birden takıldı. Herhalde takıldığı mercan kayalığı yukarı çıkmasını engelliyordu. Daldı, torbayı kurtardı. Torba yarı yarıya dolu olarak yukarı geldi. Torbayı teknenin içine boşalttı. O sabah 15 metre kadar bir derinliğe 8 dalışta tekneyi aşağı yukarı doldurduk. Lali tekneye çıktığında küpeşte ile su arasında iki parmak kalmıştı. Demiri çekmeye davranınca ağzına kadar istiridye dolu tekne batma tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine ipi çözdük. Ucuna küreklerden birini bağlayıp denize salıverdik. Döndüğümüzde çekecektik demiri. Başkaca bir güçlükle karşılaşmadan tekrar karaya çıktık. Yaşlı kadın bizi bekliyordu. Dizinden yaralı kızılderili de her zaman istiridyelerin açıldığı kuru kumların üzerindeydi. Önce bu kadar istiridye topladığımıza sevinmiş göründü. Lali yaptığımı ona anlatıyor gibi torbayı yumağın ucuna bağlamak onu rahatlatıyor ve daha çok istiridye toplamasını sağlıyor. Kızılderili torbayı nasıl bağladığımı dikkatle inceliyor ve çift düğüme bakıyor, sonra çözüyor. İlk denemede düğümü aynı sağlamlıkta yapabiliyor. Bunun üzerine de kendinden pek memnun bana bakıyor. İhtiyar istiridyeleri açtığında 13 inci buldu. Genellikle bu işlemi beklemeyen, payının eve getirilmesini isteyen Lali son istiridye açılana dek kaldı. En azından 3 düzünle istiridye yedim bu arada. 5-6 tane de Lali yuttu. Yaşlı kadın herkesin payını ayırdı. İnciler aşağı yukarı aynı büyüklükteydi. Yani bir bezelye kadar. 3 inci şefe, 3 inci de bana düştü. 2 inci kendine, 5 inci de Lali'ye verdi. Lali incilerin üçünü bana uzattı. İncileri alıp yaralı kızılderiliye uzattım. Almak istemedi ama avucunu açtım ve incileri içine koydum. Bunun üzerine armağanımı kabul etti. Karısı ve kızı olayı bizden uzakta izliyorlardı. O ana kadar sessiz beklemişken gülmeye koyulup yanımıza geldiler. Kızılderilinin kulübesine taşınmasına yardım ettim. Aynı şey 2 haftaya yakın bir süre devam etti. Her keresinde incileri Kızılderili'ye veriyordum. Dün payıma düşen 6 inciden birini ayırdım. Kulübeye döndüğümüzde Lali'yi bunu yemeye zorladım. Sevinçten çılgına döndü ve bütün öğleden sonra şarkı söyledi. Zaman zaman beyaz Kızılderili'yi görmeye gidiyordum. Adının Zorullo olduğunu söyledi. İspanyolca küçük tilki anlamına geliyordu bu at. Şef göğsüne dövme ile kaplan kafası yapmadığımı söylemişti. Nedenini sordu. Elimden resim gelmediğini belirttim. Sözlüğün yardımıyla göğsüm kadar enli, dikdörtgen biçiminde bir ayna, saydam kağıt, ince bir fırça, bir şişe mürekkep, kopya kağıdı bulamazsa kalın uçlu bir kurşun kalem getirmesini istedim. Üstüme oturacak giysilerle 3 haki gömlek almasını ve bunları kulübesinde tutmasını da söyledim. Polisin Kızılderili'yi benimle Antonio konusunda sorguya çektiğini öğrendim. Dağlardan Venezuela'ya geçtiğimi, Antonio'nun da yılan ısırığıyla zehirlenip öldüğünü anlatmıştı polise. Fransızların ise Santa Marta cezaevinde yattıklarını biliyordu. Zorillo'nun evinde şefin kulübesindeki gibi karma karışık bir sürü eşya vardı. Kızılderililerin bakıldığı rengarenk resimlerle süslü toprak kaplardan bir yığın gerek biçimleri ve gerek renkleriyle sanatkarlık yönünden çok değerli seramikler. Saf yünden kimi beyaz, kimi de renkli, uçları püsküllü nefis hamaklar. Tabaklanmış yılan, kertengele, kurbağa derileri. Beyaz ya da renkli sarmaşıklardan örülmüş sepetler. Bütün bu eşyalar diyordu bana, içinde yaşadığım kabileden olan fakat 25 günlük yolda ormanın içinde oturan Kızılderililer tarafından yapıldı. Bana verdiği 20'den fazla koko yaprağının da aynı yerden geldiğini söyledi. Kafam bozulduğunda bu yapraklardan birini çiğniyordum. Mümkünse yazdıklarımın hepsini getirmesini, ayrıca birkaç İspanyolca dergi ve gazete almasını rica ederek zorunla da ayrıldık. Sözlük yardımıyla 2 aylık sürede epey İspanyolca öğrenmiştim. Ayrılmadan önce Antonio'dan haber almadığını söyledi. Yalnız sahil korumayla kaçakçılar arasında yeni bir çatışma olduğunu duymuştu. Sahil koruma memurlarından 5'iyle kaçakçılardan biri ölmüş ama kaçakçı gemisi yakalanamamıştı. Köyde meyvelerle yapılan içkinin dışında alkole rastlamamıştım. Kulübede bir şişe anason rakısını görünce bana vermesini istedim, reddetti. İstersem kulübesinde içebilirdim ama köye götüremezdim. Bu bembeyaz yüzlü Kızılderili bilge kişiydi ve selam. Zorillo'nun ödünç verdiği eşeğe binip yanından ayrıldım. Ertesi gün bırakacağım eşek kendiliğinden Zorillo'nun kulübesine dönecekti. Yanımda incecik ve rengarenk kağıtlarla sarılı koca bir paket şeker, 60 paket de sigara götürüyordum. Lale kız kardeşiyle birlikte beni köyün 3 kilometre dışında bekliyordu. Gürültü çıkarmadı ve sarmaş dolaş yürümeyi kabul etti. Zaman zaman duruyor ve kendisine öğrettiğim gibi beni dudaklarımdan öpüyordu. Köye vardığımızda şefe uğradım, şekerle sigaraları verdim. Kapının önünde yüzümüz denize dönüp toprak testiler içinde serinletilmiş meyve sularından da içiyorduk. Lali sağımda kollarını kalçalarıma sarmış oturuyordu. Kız kardeş de aynı şekilde soluma yerleşmişti. Şekerleri emiyorlardı. Paket önümüzde açık duruyor, kadınlarla çocuklar içinden alıyorlardı. Şef Zoroyma'nın başını bana doğru itti. Lali göğüslerini avuçlayıp bir takım hareketler yaptı. Sonra da Zoroyma'nın göğüslerinin küçük olduğunu, onu bu nedenle istemediğimi anlattı. Omuz siktim. Herkes kahkaha attı. Zoroyma'nın çok üzüldüğünü gördüm. Avutmak için onu kollarıma aldım, göğüslerine okşadım, sevinçten havalarda uçuyordu. Birkaç sigara içtim. Kızılderililer de aynı şeyi yapmaya çalıştılar ama sigarayı çabucak atıp prolarına döndüler ve yanık ucunu ağızlarına sokarak içmeye devam ettiler. Herkes selamladıktan sonra Lali'nin kolundan tutup yola çıkmak istedim. Lali ardımdan geliyor, Zoraima da onu izliyordu. Ateşte koca balıklar pişirdik. Gerçek bir şölendi bu. Ateşin üstüne en azından 2 kilo çeken bir kıskaçsız ıstakoz yerleştirdim. Bembeyaz eti zevkle yedik. Ayna, saydam kağıtla kopya kağıdı, istemediğim ama bana faydalı olabilecek bir tüp yapışkan, birkaç kalın uçlu kurşun kalem, hokka ve ince fırça geldi. Aynaya oturduğumda göğsümü yansıtacak bir yükseklikte iple astım. Aynada göğsümdeki kaplan başı bütün ayrıntılarıyla ve aynı büyüklükte belirmişti. Lali ile Zoraima merak ve ilgi ile bakıyorlardı. Çizgileri mürekkeple ayna üzerine geçiriyordum ama mürekkep akmaya başladı. Bunun üzerine yapışkana başvurdum. Mürekkeple de karıştırınca istediğimi elde ettim. O andan sonra işlerim yolunda gitti. Birer saatlik 3 çalışma süresinde aynaya kaplan kafasını olduğu gibi geçirebilmem mümkün oldu. Lali şefi aramaya çıktı. Zoraima ise ellerimi tutup göğüslerine götürdü. O kadar mutsuz ve aşık bir görünüşü vardı. Gözleri öylesine aşk ve arzu doluydu ki ne yaptığımı bilemeden onu oracıkta yerde kulübenin ortasında elde ediverdim. Biraz inledi ama zevkten gerilen gövdesi bana sarılıyor ve ayrılmak istemiyordu. Hafifçe kendimi kurtardım ve denizde yıkanmaya koştum. Her yanım toprak olmuştu. Zoraima da peşimden geldi. Birlikte yıkandık. Ben onun omuzlarını temizledim, o benim kollarımla bacaklarımı. Sonra birlikte kulübeye döndük. Lale az önce yattığımız yere oturmuştu. İçeri girdiğimizde her şeyi anladı. Yerinden kalktı, kollarını boynuma dolayıp beni sevgiyle öptü. Kız kardeşinin kolundan tutup benim kapımdan çıkardı. Sonra döndü ve kendi kapısından çıktı. Dışarıdan bir takım gürültüler geliyor. Çıkıp bakıyor Lale, Zoraima ve iki kadının bir demir parçasıyla duvarı delmeye çalıştıklarını görüyorum. Dördüncü bir kapı yapacakları anlaşılıyor. Duvarı çatlatmadan delebilmek için ıslatıyorlar. Kısa zamanda kapı hazır. Zoraima kalıntıları dışarı itiyor. Artık bu kapıdan yalnız o girip çıkacak ve bir daha benim kapımı kullanmayacak. Şef yanında üç kızılderili ve dizi neredeyse kabuk bağlamış bulunan kardeşiyle geldi. Bir aynadaki resme bir de kendine baktı. Bu kadar iyi yapılmış bir kaplan resmiyle kendini görmek onu pek sevindirdi. Ne yapmak istediğimi anlamıyordu bir türlü. Resim kuruduğundan aynayı masanın üstüne koydum. Saydam kağıdı üstüne yerleştirdim ve kopya çekmeye başladım. İşim çok kolaydı, çabucak oluyordu. Kalın uçlu kurşun kalem çizgileri rahatlıkla izliyordu. Yarım saati bulmayan bir süre içinde ve herkesin ilgi dolu gözleri önünde göğsümdeki kadar mükemmel bir resim ortaya koydum. Birbiri ardından hepsi kağıda ellerini alıp baktılar. Göğsümdeki kaplanla resimdekini kıyasladılar. Lali'yi masanın üstüne yatırdım, nemli bir paçavra ile hafifçe ıslattım. Karnının üstüne bir kopya kağıdı koydum, üstüne de kaplan resmini yerleştirdim. Birkaç çizgi çizdim. Lali'nin karnında resmin bir bölümünü gören kızılderililerin hayranlığı doruğuna vardı. Şef o sıra bütün bu zahmetlere kendisi için katlandığımı fark etti. Uygarca eğitimin iki yüzlülüğünü taşımayan insanlar doğal bir tepki gösterirler. Anında sevinir ya da kırılır, neşeli ya da üzgün görünür, ilgilenir ya da kayıtsız kalırlar. Bu Guarujirolar gibi saf kızılderililerin üstünlüğü insanı şaşırtacak ölçüde. Bizi her şeyde geçiyorlar. Birini benimsediler mi neleri varsa onun oluyor. Karşılığında da o insandan ilgi görürlerse aşırı duyarlı kişiliklerinde derinden duygulanıyorlar. Resmin ana hatlarını şefin göğsüne usturayla geçirmeye karar verdim. Böylece ilk dönemde resmin esası göğsüne yapılmış olacaktı. Sonra bir tahta sopanın ucuna çakılmış üç iğneyi bu çizgilere batıracaktım. Ertesi sabah işe koyuldum. Zato masanın üstünde yatıyor. Saydam kağıttaki resmi daha kalın bir kağıda geçirdikten sonra kalın uçlu bir kurşun kalemle önceden sıvayıp kuruttuğum beyaz kil tabakası ile kaplı göğsüne yapıyorum. Resim olduğu gibi çıkıyor. İyice kurumasını bekliyorum. Şef masanın üstünde kas katı yatıyor. Aynada kendisine gösterdiğim resmi bozmaktan o kadar korkuyor ki ne kımıldıyor ne de başını oynatıyor. Usturayla resmin ana hatları üstünden geçmeye başlıyorum. Kan yer yer akıyor. Her keresinde siliyorum. Her şeyin üzerinden iyice geçilip resmin yerine incecik kırmızı çizgiler alınca bütün göğsü çini mürekkebine buluyorum. Kanla püskürtüldüğünden mürekkep ancak iyice batırdığım yerlerde tutuyor ama aşağı yukarı bütün resim olduğu gibi ortaya çıkıveriyor. 800 gün sonra Zato pembe dili, beyaz dişleri, burnu ve kara bıyıklarıyla gözleri yerli yerinde bir kaplan suratına sahip. Ben de eserimden memnunum. Resim benim göğsümdekinden daha güzel. Renkler çok canlı. Kabuk döküldüğünde bazı noktaları iğneyle düzeltiyorum. Zato o kadar memnun ki Zorilla'dan tam 6 tane ayna istiyor. Bunlardan her biri diğer kulübeler, ikisi de kendi kulübesi için. Günler, haftalar, aylar geçiyor. Nisan ayındayız. 4 aydır buradayım. Sağlık durumum çok iyi, güçlüyüm. Çıplak yürümeye alışan ayaklarım hiç yorulmadan koca kertenkeleleri avlayarak uzun süre yol almama imkan veriyor. Sihirbaza yaptığım ilk ziyaretten sonra Zorilla'dan bir şişe tendir diyot, oksijenli su, pamuk, sargı bezi, kinin ve stavrosal istediğimi sizlere söylemeyi az kaldı unutuyordum. Hastanede sihirbazınki kadar büyük yarası olan bir mahkuma rastlamıştım. Hasta bakıcı Şatal bir stavrosal hapı ezerek yaranın üstüne koyuyordu. Bütün bunları ve üstüne üstlük Zorilla'nın kendiliğinden getirdiği merhemi aldım. Küçük tahta bıçağı sihirbaza gönderdim. Karşılığında büyük bıçak da gelmişti. Yarasının bakım gerektirdiğine inandırılması oldukça güç ve dertli oldu. Ama birkaç ziyaretin sonunda yara yarı yarıya küçülmüştü. Sihirbaz tedaviyi tek başına sürdürdü ve günün birinde hepten iyileştiğini görebilmem için bana tahta bıçağını yolladı. Yarasını benim iyileştirdiğimi hiç kimse öğrenemeyecekti. Karalarım beni bırakmıyorlar artık. Lali avdayken Zoraima benimle. Zoraima daldığında Lali bana yoldaşlık ediyor. Zato'nun bir oğlu dünyaya geldi. Ağrıları başladığında karısı kumsala koştu. Kendisini herkesin bakışından gizleyen koca bir kaya seçti. Zato'nun diğer karılarından biri ona peksimet, içme suyu, koyu renkli koni şeklinde 2 kilo kadar küp şekeriyle dolu bir sepet götürdü. Öğleden sonra 4'e doğru doğurmuş olmalıydı ki, güneş batarken çocuğunu kollarıyla kaldırıp bağırarak köye doğru yürüyordu. Zato karısını daha gelmeden bir oğlu olduğunu biliyordu. Doğan kız olursa kadın onu havaya kaldırıp sevinç içinde haykıracak yerde ses çıkarmadan çocuğu havaya kaldırmadan köye dönecekti. Bunu da biliyordum. Lali yüz hareketleriyle bana anlatmıştı. Kadın ilerliyor sonra çocuğunu havaya kaldırıp duruyor. Zato da bağırıp yerinden kımıldamadan kollarını uzatıyor. Bunun üzerine kadın doğrulup birkaç adım daha atıyor. Çocuğu havaya kaldırıp bağırıyor ve yeniden duruyor. Zato kulübesinin eşiğinde hiç kımıldamıyor yine. Sağında solunda kalabalık hep büyük kapının önünde. Ana duruyor. Kulübeye 5-6 adım bir şey var. Bebeği kaldırıp yine haykırıyor. Bunun üzerine Zato yürüyor. Çocuğu koltuk altlarından tutup kaldırıyor. Doğuya dönüp 3 kere havalandırarak 3 nara atıyor. Sonra bebeği sağ koluna oturtuyor. Göğsüne yatırıp başını sol koluyla gizleyerek koltuğunun altına sokuyor. Arkasına bakmadan da kulübenin büyük kapısından içeri giriyor. Herkes onu izliyor. En ardından giren de anne. Şefin kulübesinde içki namına ne varsa içiliyor. Bütün hafta sabah ve akşam Zato'nun kulübesinin önü sulanıyor. Sonra kadınlarla erkekler ayakları ve yumruklarıyla vurarak toprağa düzlüyorlar. Böylece dümdüz kırmızı kilden büyük bir yuvarlak meydana getiriliyor. Ertesi gün sığır derisinden büyük bir çadır kuruyorlar oraya. Eğlenti olacağını anlıyorum. Çadırın içinde koca toprak kaplar sevdikleri içkiyle doluyor. En azından 20 kadar koca testi var orada. Taşlar yerleştirildi. Çevrelerine de yığını her geçen gün artan kuru ve yaş odun konuyor. Bu odunun büyük bir bölümünün uzun süre önce deniz getirdi. Kuru beyaz ve cilalanmış gibi kıyıya ne kadar çekildiği bilinmeyen koca ağaç gövdeleri de var. Taşların üstüne aynı yükseklikte 2 tahta çatal yerleştirdiler. Bu çatallar koca bir şişin tabanı olacak. Sırt üstü çevrilmiş 4 deniz kaplumbağası, sayıları 30'u aşkın ve kocaman tırnakları kaçmalarına imkan vermeyecek kadar birbirine dolanmış kertenkeleler, 2 koyun kurban edilip yenmeyi bekliyor. En azından da 2000 kaplumbağa yumurtası yığılı. Bir sabah 15 kadar atlı geliyor. Hepsi de boyunlarına gerdanlıklar asmış. Başlarında çok geniş kenarlı hasır şapkalar, bez parçasının dışında uylukları, bacakları, ayakları ve kaba etleri açıkta. Yalnız sırtlarında kolsuz, tersine çevrilmiş koyun derisinden bir ceket var. Bellerinde koca kamaları, 2 çifteleri görülüyor. Şefin silahı nefis bir karabina. Sırtına kolları deri, siyah ve yepyeni bir ceket geçirmiş. Belindeki fişeklik mermi dolu. Atlar nefis, ufak tefek ama oldukça sinirli. Hepsi de baklakırı. Atların terkisinde koca bir demet kuru ot taşıyorlar. Çok uzaktan tüfek atılarak gelişleri haber verildi. Ama 4 nala yol aldıklarından hızla yanımıza vardılar. Şef biraz daha yaşlı olmakla birlikte garip bir şekilde Zato ve kardeşine benziyor. Safkan atından inip Zato'ya yürüyor. Birbirlerinin omzuna vuruyorlar. Tek başına evden içeri giriyor. Ardından bir kızıl derili ve kollarında bebekle geri dönüyor. Kollarıyla havaya kaldırıp Zato'nun yaptığını yapıyor. Güneşin doğduğu yana tuttuktan sonra koltuğunun altına gizleyip yeniden kulübeye dönüyor. Bunun üzerine bütün atlılar yere iniyorlar. Ot demetini hayvanların boynuna asıp az öteye bağlıyorlar. Öğlene doğru 4 atın çektiği kocaman bir arabayla gelen kızıl derili kadınlar görünüyor. Arabanın sürücüsü Zorilla. Arabada hepsi genç 20 kadar kızıl derili kadın ve 7-8 oğlan çocuğu var. Zorilla gelmeden önce başta şef bütün atlılarla tanıştırıldım. Zato sol ayağının küçük parmağının eğri olup öbür parmağının üstüne çıktığını gösteriyor. Aynı özellikler kardeşiyle yeni gelen şefte de var. Sonra her birinin koltuk altındaki et benini gösteriyor. Yeni gelenin kardeşi olduğunu anladım. Zato'nun dövmelerini hayranlıkla seyrediliyor. Özellikle kaplanbaşı, yeni gelen kadınların hepsinin gövdesi ve yüzü rengarenk resimlerle dolu. Lali bazılarının boyunlarına mercan kolyeler takıyor. Genellikle orta boylu olan, benzerlerinden açıkça ayrılan, uzun boylu ve nefis bir kızıl derili kadın görüyorum. Yandan İtalyanlara benziyor. Kabartmalardaki kadınlar gibi. Saçları mor siyah, gözleri yemyeşil ve upuzun kirpiklerinin altında çok iri, kaşları düzgün. Saçları kızılderililer gibi kesilmiş. Ortadan ayrılıp iki kulağının üstünü gizleyecek şekilde taranmış. Boynunun tam ortasından kesilmiş bu saçlar. Mermeri andıran göğüsleri başladıkları yerde birbirlerine yakın ve uyumlu bir şekilde açılıveriyorlar. Lali beni güzel kızılderiliye tanıtıyor. Toprak kaplar ve fırçayı andıran şeyler taşıyan başka bir genç kızılderili kızla birlikte bize geliyorlar. Gerçekten de konukların bizim köydeki kadınları boyaması gerekli. Genç kızın Lali ve Zoraima'nın üstünde yarattığı şaheseri izliyorum. Fırçaları ucuna bir yün parçası eklenen ince tahta parçalarından yapılma. Resim çizebilmek için çeşitli renklerdeki boyalara batırıyor. Bunun üzerine ben de fırçamı kapıyor ve Lali'nin göbeğinden başlayarak iki dalı göğüslerinin altına uzayan bir bitki yapıyorum. Sonra pembe çiçekler çizip göğüslerinin ucunu sarıya boyuyorum. Yarı açık bir çiçeği andırıyor yaptığım resim. Diğer üçü aynı resmi kendilerine yapmamı da istiyorlar. Zarulla'ya sormam gerek. Yanımıza geliyor, onlar razı geldikten sonra dilediğim resmi yapabileceğimi söylüyor. O gün kulübede neler yapmazdım ki? İki saati aşan bir süre bütün konuk kızılderili kadınlarla diğerlerinin göğüslerini boyadım. Zoraima Lali'den farksız boyatmak istiyor. Bu süre içinde de erkekler iki koyunu ateşte kızartıyorlar. İki deniz kaplumbağasının etleri kırmızı ve çok güzel. Tıpkı sığır eti gibi. Çadırda Zato ile babasının yanında oturuyorum. Erkekler bir yerde yemek yiyorlar. Bize hizmet edenlerin dışındaki kadınlar başka bir yerde. Eğlenti gecenin geç saatlerinde bir çeşit dansla son buluyor. Kalabalığı canlandırmak için de bir kızılderili, cırtlak ve oldukça yeknesak sesler çıkaran bir flüt çalıyor. Koyun derisinden iki dümbeleyi gümletiyor. Kızılderili kadınlarla erkeklerin birçoğu sarhoş ama hiçbir tatsız olay yok. Sihirbaz eşek üstünde geldi. Herkes çok iyi bildiği yaranın yerindeki pembe ize gözlerini dikmiş bakıyor. Yaranın kapandığını görmek hepsini şaşırtıyor. Gerçeği Zarulla ve benden başka bilen yok. Zarulla konuk kabile reisinin Zato'nun babası olduğunu söylüyor.